Ayrım 62.
Bayan Hohlakova'nın evine geldiğinde saat tam 11'di. Avlu kapısını hemen açtılar ona. Ama hanım uyuyor mu yoksa yatmadı mı henüz sorusuna kapıcı, bu saatte çoğunlukla yatmış olurlardan başka kesin bir yanıt veremedi. Yukarıdan haber yollayın. İsterlerse kabul ederler sizi, istemezlerse etmezler. Ama yukarıda biraz daha kötü gitti işler. Uşak haber götürmek istemedi. Sonunda oda hizmetçisi kızı çağırdı. Pyotr İlyich kibar ama ısrarlı bir tavırla, Perhotin adında bir memurun pek önemli bir iş için ziyarete geldiğini, hanımına haber vermesini rica etti kızdan. İş önemli olmasaymış bu saatte rahatsız etmezmiş diyor dersin, anladın mı? Kız gitti. Antrede bekliyordu Pyotr İlyich. Bayan Hohlakova yatak odasına çekilmişti ya, henüz uyumamıştı. Mitya'nın ziyareti pek sarsmıştı onu. Böyle durumlarda olduğu gibi bu gece de migreninin tutacağını hissediyordu. Kızın söylediklerini dinledikten sonra hiç tanımadığı bir memurun bu saatte ziyarete gelmesi onu pek meraklandırdığı halde sinirli bir tavırla kıza ziyaretçiye onu kabul edemeyeceğini bildirmesini emretti. Ama Pyotr İlyich katır gibi diretiyordu. Kabul edilmeyeceğini öğrenince kıza bir kez daha ısrarla son derece önemli bir iş için geldiğimi, şimdi kabul etmezlerse sonra belki de çok pişman olacaklarını hanımına iletmesini söyledi. Aynen böyle söyle, aynen böyle. Sonraları şöyle anlatıyordu. Bir uçurumdan aşağı tepe takla uçuyordum sanki. Oda hizmetçisi kız şaşkın şaşkın baktı yüzüne, bir kez daha gitti hanımının yanına. Bayan Hohlakova şaşırmıştı. Bir an düşündü, konuğun nasıl bir insan olduğunu sordu. Hizmetçi kız, çok temiz giyimli, kibar bir genç dedi. Sırası gelmişken parantez içinde şunu da söyleyelim. Pyotr İlyich yakışıklı bir gençti, kendi de farkındaydı bunun. Bayan Hohlakova kabul etmeye karar verdi. Günlük kıyafetiyleydi, ayağında terlikleri vardı. Omuzlarına siyah bir şal aldı. Memuru içeri buyur ettiler. Mitya'yı aldıkları konuk salonuna götürdüler onu. Ev sahibesi soru dolu bakışlarla çıktı konuğunun yanına. Oturmasını rica etmeden ne istiyorsunuz diye sordu. Perhotin, sayın bayan diye başladı. Sizi ahbabınız Dmitri Fyodorovich Karamazov'la ilgili bir iş için rahatsız ettim. Genç adam Dmitri'nin adını edince ev sahibesinin yüzünü birden müthiş bir öfke kapladı. Hande ise bağırarak kesti sözünü. O canavar yüzünden daha ne kadar acı çekeceğim. Hiç tanımadığınız bir insanı gecenin bu saatinde kapısını çalarak, 3 saat önce burada beni öldürmek isteyen, ayağını yere vurarak kabaca evimden çıkıp giden bir deliden söz etmek için ne cesaretle rahatsız ediyorsunuz efendim. Şunu biliniz ki bayım, şikayet edeceğim sizi, bırakmayacağım peşinizi. Rica ederim rahat bırakın artık. Kızım var benim. Şimdi ben... Öldürmek mi dediniz? Sizi de mi öldürmek istedi? Bayan Hohlakova aşırı bir merakla, birisini mi öldürdü yoksa diye sordu. Perhotin kararlı, yarım dakika dinleyin beni sayın bayan dedi. 2 sözcükle her şeyi anlatacağım size. Bugün saat 5'te Bay Karamazov geldi bana, bir arkadaş olarak 10 ruble istedi. O anda parası olmadığını kesinlikle biliyorum. Saat 9'da gene geldi, bu sefer elinde bir deste 100 rublelik tutuyordu. Yaklaşık olarak 2000 hatta 3000 ruble vardı. Elleri, yüzü, gözü kan içindeydi. Aklını yitirmiş gibiydi. Bu kadar parayı nereden bulduğunu sorduğumda, sizden aldığını, altın madenine gitmesi için ona 3000 ruble verdiğinizi söyledi. Bayan Hohlakova'nın yüzünde huzursuz, büyük bir heyecan belirdi. Ellerini birbirine vurarak, ''Aman Tanrım!'' diye haykırdı. ''Babasını öldürdü. Hiç para vermedim ona ben. Ah koşun koşun. Başka hiçbir şey söylemeyin. İhtiyarı kurtarın. Babasına koşun koşun. Yani ona para vermediğinizi mi söylüyorsunuz efendim? İyi düşünün. Vermediniz değil mi? Vermedim, vermedim. Ona yapacağım iyiliğin değerini bilmediği için vermedim. Ayaklarını yere vurarak deli gibi çıkıp gitti. Benim üzerime saldırdı ama kaçtım. Artık hiçbir şeyi gizlemek niyetinde olmadığım bir insan olarak şunu da söyleyeyim size. Yüzüme bile tükürdü. Düşünebiliyor musunuz? Yüzüme tükürdü. Niçin ayakta dikiliyoruz sanki? Ah, oturunuz. Kusuruma bakmayın ben. Ama gitmelisiniz. Koşmalı, zavallı bir ihtiyarı, dehşet verici bir ölümden kurtarmalısınız. Ya öldürmüşse onu? Ah Tanrım, öyle ya. Şimdi ne yapacağım? Ne dersiniz, ne yapsak? Bu arada Bayan Hohlakova Pyotr İliç'i oturtmuş, kendi de karşısına geçmişti. Delikanlı, kısa ama oldukça anlaşılır bir biçimde olayları, hiç değilse olayların bugün kendi tanık olduğu bölümünü, biraz önce Fenya'yı ziyaretini anlattı. Havan elini de unutmamıştı. Bütün bunlar zaten heyecanlı olan kadını iyice sarstı. Bir çığlık atarak elleriyle yüzünü kapadı. Düşünün bir kez, bunun böyle olacağı içime doğmuştu. İçime doğan her şey olur. O canavarı her gördüğümde şöyle geçirirdim içimden. Eninde sonunda beni bu adam öldürecek. Düşündüğümde çıktı işte. Benim yerime babasını öldürdü. Tanrı'nın işi. Beni öldürmekten utandı. Çünkü burada, tam burada, boynuna çilekeş Varvara türbesinden getirdiğim tasviri taktım. O anda ölümle burun burunaydım. İyice yaklaşmıştım ona. Boynunu uzatmıştı tasviri takayım diye. Biliyor musunuz Pyotr İliç? Yanılmıyorsam adınızın Pyotr İliç olduğunu söylemiştiniz. Biliyor musunuz? Mucizeye inanmam ama bu küçücük tasvirle bu apaçık mucize. Sarsıyor beni bunlar. Neye olursa olsun inanmaya hazırım şimdi gene. Zosima dedi olayını duydunuz mu? Ne söylediğimin farkında değilim. Düşünün bir kez, boynunda tasvirle tükürdü yüzüme. Yalnızca tükürdü tabii, vurmadı. Koşup gitti. Ama şimdi ne yapsak dersiniz? Pyotr İliç ayağa kalkıp doğru emniyet müdürüne gideceğini söyledi. O nasıl bilirse öyle yapsın. Bayan Hohlakova, ah çok iyi, çok iyi bir insandır dedi. Ahbabımdır Mihail Makarovich. Evet, doğru ona gitmelisiniz. Çok akıllı bir gençsiniz Pyotr İliç, çok güzel düşündünüz bunu. Ben olsam dünyada akıl edemezdim. Durmadan konuşan, sorular soran heyecanlı bayandan bir an önce kurtulmak için sabırsızlanıyormuş gibi ayakta duruyordu Pyotr İliç. Emniyet müdürüyle benim de ahbaplığım vardır dedi. Bayan Hohlakova heyecandan kekelemeye başlamıştı. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Orada ne olup bittiğini hemen gelip haber verin bana. Ne gördünüz, ne duydunuz, onu nereye süreceklerini, her şeyi anlatın. Bizde ölüm cezası kalktı değil mi? Ama unutmayın, bekliyorum sizi. Saat 3, 4 hatta 4.30 olsa gene gelin. Söyleyin uyandırsınlar beni. Uyanamazsam ayağımdan çekerek uyandırsınlar. Ah Tanrım, gözüme uyku girmez ki zaten. Bakın ben de sizinle mi gelsem acaba? Yoo, ama her ihtimale karşı bir kağıda iki satırla Dimitri Fyodorovich'e para vermediğinizi yazıp bana verseniz iyi olurdu. Bayan Hohlakova yerinden fırlayıp yazı masasına koştu. Elbette. Bir şey söyleyeyim mi size? Anlayışınız, bu işlerdeki ustalığınız şaşırtıyor beni. Burada mı memursunuz? Burada olmanız çok iyi. Bayan Hohlakova böyle söyledikten sonra yarım bir dosya kağıdına iri harflerle şöyle yazdı. Ömrümde zavallı Dimitri Fyodorovich Karamazov'a, şu anda zavallı bir insandır çünkü, para vermedim. 3000 rubleyi benden almadı. Zaten hiçbir zaman para vermedim ona. Bütün kutsal varlıklar üzerine yemin ederim ki vermedim. Hohlakova. Hemen Pyotr İliç'e uzattı kağıdı. Buyurun, koşun kurtarın onu. Büyük bir kahramanlıktır sizin bu yaptığınız. Haç çıkararak 3 kez kutsadı genç adamı. Antreye kadar yolcu etti onu. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Önce bana geldiğiniz için size ne kadar minnettar olduğumu bilemezsiniz. Nasıl oldu da daha önce tanışmadık sizinle? Bundan böyle sizi evimde ağırlamak onur verecektir bana. Burada memur olmanız ne iyi. Çok da zekisiniz. Değerinizi bilmeleri gerekir. Sonunda anlamak zorundalar sizi. Sizin için elimden gelen her şeyi yapacağıma inanın. Ah, gençleri çok severim. Tutkunum gençliğe. Acılar içindeki Rusya'mızın temeli, umududur gençlik. Ah, gidin, gidin. Pyotr İliç koşarak çıkmıştı zaten, yoksa kadının onu bırakacağı yoktu. Bununla birlikte Bayan Hohlakova oldukça hoş bir izlenim bırakmıştı üzerinde. Böylesine iğrenç bir işe burnunu soktuğu için kendi kendine pek kızmıyordu artık. Zevklerin ne denli değişik olduğu herkesçe bilinir. Hafifçe gülümseyerek, hiç de o kadar yaşlı değil diye düşünüyordu. Önce kızı sandım onu. Bayan Hohlakova'ya gelince genç adama bayılmıştı. Ne becerikli, kibar bir genç. Günümüzde bu yaşta yakışıklı bir gencin böylesine iş bilir olması. Günümüzün gençlerinin beceriksiz olduğunu söylerler. Buyurun bir örnek size. Dehşet verici olayı unutuvermişti. Ancak yatağa girdikten sonra birden anımsadı ölüme çok yakın olduğunu. Kendi kendine ah korkunç bir şey bu, korkunç diye mırıldandı. Biraz sonra derin tatlı bir uykuya dalmıştı. Bu genç memurun henüz yaşlı sayılamayacak dul kadınla yukarıda anlattığım ilginç karşılaşması, sonraları delikanlının mesleğinde yükselmesini büyük ölçüde sağlamasaydı, kentimizde hala şaşarlar buna. Belki de Karamazov kardeşlerin uzun öyküsünü bitirdikten sonra birkaç söz ederiz bundan. Evet, bu görüşme genç memurun mesleğinde yükselmesini büyük ölçüde etkilemeseydi, böylesine önemsiz ayrıntılara girmezdim aslında. 2. Korku. Yarbaylıktan emekli olup 7. dereceden devlet memurluğuna geçen emniyet müdürümüz Mihail Makarovich Makarov iyi bir insandı. Duldu. Kentimize geleli ancak 3 yıl olduğu halde özellikle dost canlısı olduğu için herkese sevdirmişti kendini. Evinden konuk hiç eksik olmazdı. Konuksuz duramazdı zaten. Her akşam yemeğinde konuğu olurdu. Hiç değilse 2, o da olmazsa 1 konuk bulunurdu. Konuksuz masaya oturulmazdı. Her fırsatta, hatta bazen hiç olmadık bahanelerle akşam yemeği verirdi. Gerçi sunulan yemekler pek ahım şahım şeyler değildi ya, boldu. Aşçısının kıymalı böreği nefisti. Şarapları da iyi cins değildi ama herkese içebildiğince verilirdi. Girişteki oldukça güzel döşenmiş, duvarlarında siyah çerçeveler içinde İngiliz yarış atlarının resimleri asılı birinci odada bir bilardo masası vardı. Bilindiği gibi bekar evlerinde bilardo odalarının vazgeçilemeyen tek süsü bu İngiliz yarış atlarının resimleridir. Bir masada da olsa her akşam kağıt oynanırdı Mihail Makarovich'in evinde. Ayrıca kentimizin sosyetesi de dans etmek için sık sık toplanırdı burada. Mihail Makarovich bekardı ama aile hayatı yaşıyordu. Yıllar önce dul kalan kızını yanına almıştı. Bu kızın çocukları 2 kız torununa da bakıyordu. Okulu bitirmiş güzel yetişkin kızlardı bunlar. Hep gülerdi yüzleri. Drahomaları olmadığı herkesçe bilindiği halde dedelerinin evine kentimizin kibar gençlerinin dolmasına neden oluyorlardı. İş hayatında pek başarılı değildi Mihail Makarovich. Ama görevini herkesten iyi yapmaya çalışırdı. Açıkçası oldukça bilgisiz, yetkisinin sınırlarını kestiremeyen bir insandı. Devrin devlet yönetimindeki bir takım değişikliklerini anlamasına çok anlıyordu. Ama bazen göze batacak derecede belirli yanlışlıklar yaparak yorumluyordu onları. Onun yeteneksizliğinden değil, geniş yürekli olmasından, kendini işe verecek zaman bulamayışındandı bu. Ben asker ruhlu bir insanım baylar, sivil hayatta yapamıyorum diyordu. Toprağa bağlı köleliği kaldıran yasayı bile, kendi de toprak sahibi olduğu halde önceleri tam olarak bilmiyordu. günlük olaylardan yavaş yavaş öğrenmişti bu yasayı. Pyotr İlyich emniyet müdürünün evine giderken orada birkaç konukla karşılaşacağını biliyordu. Ama bunların kimler olduğundan haberi yoktu. Gerçekten de o sırada Mihail Makarovich'in evinde kentimizin savcısı, belediye doktorumuz, Petersburg Tıp Fakültesini üstün bir başarıyla bitirip kentimize yeni gelmiş olan Varvinsky kağıt oynuyorlardı. Savcı, yani savcı yardımcısı, nedense kentimizde herkes savcı derdi ona, İpolit Kirillovich, orta yaşlı, 35 yaşlarındaydı ama vereme çok yatkın, son derece zayıf, bencil, çabuk sinirlenen, oldukça zeki, hatta iyi yürekli bir insandı. Çocuksuz, şişko bir karısı vardı. Bu kusurları kendini olduğundan üstün görmesinden ileri geliyordu belki de. Hep huzursuz olması da bu yüzdendi. Ayrıca insan ruhunu çok iyi bildiği, suçluyu gözünden tanıdığı, suç kokusunu çok iyi aldığı iddiaları da vardı. Bu bakımdan meslekte değerinin bilinmediği, hakkının yenildiği inancındaydı. Yukarıda düşmanlarım var diyordu. Canının sıkkın olduğu zamanlar istifa edip avukatlık edeceğini söylerdi. Karamazovlar ailesindeki cinayet ruhunu derinden sarsacaktı. Bütün Rusya'nın duyacağı bir dava. Bitişik odada kentimize 2 ay önce gelmiş genç sorgu yargıcımız Nikolay Parfenovich Neludov kızlarla oturuyordu. Sonraları kentimizde cinayet akşamı bütün bu kimselerin emniyet müdürünün evinde toplanmış olmaları çok söz konusu edildi. Birçok kimseyi şaşırtmıştı bile bu rastlantı. Oysa durum son derece basit, olağandı. İpolit Kirillovich, 2 gündür dişi ağrıyan karısının sızlanmalarını duymamak için kaçmıştı evden. Doktorsa kağıt oyununa pek düşkün olduğu için başka hiçbir yerde olamazdı o akşam. Nikolay Parfenovich Neludov'a gelince, o akşam Mihail Makarovich'e baskın yapmayı 3 gün önceden koymuştu aklına. Büyük torunu Olga Mihailova'nın bugün doğum günü olduğunu, danslı bir eğlence düzenlememek için bunu sakladığını biliyordu. Kızın yaşının öğrenilmesinden korktuğunu, sırrını yarın bütün kente yayacağını söyleyerek bol bol şakalaşacaktı onunla. Sevimli genç adam bu bakımdan pek yaramazdı. Zaten kentimizin hanımları da yaramaz diye at takmışlardı ona. Bu adından pek hoşlanıyordu Nikolay Parfenovich. Bununla birlikte iyi bir çevreden, soylu bir ailedendi. Temiz duyguları vardı, iyi bir öğrenim görmüştü. Eğlenceye düşkündü ya, temiz, edepli bir insandı. Ufak tefek, zayıf, narin yapılıydı. Solgun, ince parmaklarında iri taşlı birkaç yüzük parlardı. Görev başındaykense görevini kutsal sayıyormuşçasına ciddi olurdu. Katilleri, basit halktan suçluları sorguya çekerken şaşırtırdı onları, açık verdiler mi hemen yakalayıverirdi. Bu özelliği suçlularda ona karşı saygı olmasa bile bir hayret uyandırırdı. Pyotr İlyich emniyet müdürünün evine girince şaşırıp kaldı. Her şeyi biliyorlardı orada. Oyunu bırakmış, hepsi ayakta konuşuyorlardı. Nikolay Parfenovich bile kızları bırakıp koşarak gelmiş, heyecanlı heyecanlı dinliyordu. İhtiyar Fyodor Pavlovich'in bu gece evinde öldürülüp soyulduğu haberi Pyotr İlyich'i şaşkına çevirmişti. Bu haber biraz önce aşağıda anlatacağım biçimde ulaşmıştı buraya. Dmitri Fyodorovich'in havan eliyle yaraladığı, duvarın dibinde yatan Grigori'nin karısı Marfa Ignatievna yatağında derin bir uykuya dalmış uyuyorken, sabaha kadar uyuyabilirdi öyle, birden uyanmıştı. Paravananın arkasında kendinden geçmiş yatan Smerdyakov'un Sara nöbetlerinden önce gelen korkunç çığlığı, Marfa Ignatievna'yı Smerdyakov'un bu çığlıkları çok korkuturdu, dehşet verirdi ona. Uyandırmıştı yaşlı kadını. Bir türlü alıştıramamıştı kendini bu çığlıklara. Hemen fırladı yerinden, çılgın gibi Smerdyakov'un yanına koştu. ama zifiri karanlıktı. Yalnızca hastanın inlediği, kıvrandığı duyuluyordu. Marfa Ignatievna da bir çığlık attı. Kocasına seslenecek oldu ama kalkarken Grigori'nin karyolada olmadığını fark ettiğini anımsadı. Dönüp karyolayı eliyle yokladı. Gerçekten de boştu. Bir yere gitmişti kocası demek. Koşarak taşlığa çıkıp seslendi. Yanıt alamadı kuşkusuz ama bahçeden bir takım boğuk iniltiler geldi kulağına. Kulak kabarttı. Gerçekten de bahçede birisi inliyordu. Aman Tanrım diye geçirdi içinden. Tıpkı Lizaveta Smerdyashchava'nın geldiği akşam gibi. Merdivenleri ürkek ürkek indi, bahçe kapısının açık olduğunu gördü. Gözümün nuru efendim orada galiba diye düşündü, bahçe kapısına yaklaştı. Birden Grigori'nin bitkin, dehşet dolu, iniltili bir sesle onu çağırdığını duydu. Marfa, Marfa! Marfa Ignatievna, Tanrım bir felaketten sen koru bizi diye fısıldadı. Sesin geldiği yana doğru koştu, Grigori'yi yerde buldu. Ama duvarın dibinde, Mitya'nın onu yaraladığı yerde değil, duvardan 20 adım uzakta bulmuştu kocasını. Grigori'nin kendine gelerek oraya kadar süründüğü anlaşılmıştı sonra. O kadar yolu çok uzun bir zamanda, birkaç kez kendine gelip gene bayılarak kat etmiş olmalıydı. Marfa Ignatievna, kocasının yüzünün gözünün kan içinde olduğunu hemen anlamış, avazı çıktığınca bağırmaya başlamıştı. Grigori bitkin bir sesle, ''Öldürdü, babasını öldürdü.'' diye inliyordu. ''Niçin bağırıp duruyorsun aptal karı, koş haber ver.'' Ama Marfa Ignatievna'nın yatışacağı yoktu, durmadan bağırıyordu. Birden beyin penceresinin açık, odasında da ışık olduğunu görünce oraya koştu, Fyodor Pavlovich'e seslenmeye başladı. Ama pencereden içeri bakınca korkunç bir şey gördü. Bey döşemenin üzerinde sırt üstü hareketsiz yatıyordu. Açık renk sabahlığıyla beyaz gömleğinin göğüs kısmı kıpkırmızı kandı. Masanın üzerindeki lamba Fyodor Pavlovich'in donuk ölü yüzünü iyice aydınlatıyordu. Kapıldığı dehşetten kendini kaybeden Marfa Ignatievna koşarak çıktı bahçeden, avlu kapısını açıp arka yoldan Maria Kondratievna'nın evine koştu. Ana kız yatmışlardı. Marfa Ignatievna'nın pancurları yumruklayarak çıkardığı gürültüden, çığlıklarından uyandılar. Marfa Ignatievna ağlayıp sızlıyor, çığlıklar atıyordu ya, gene de durumu anlattı, yardım istedi. Evde pek durmayan Foma o gece evdeydi. Hemen kaldırdılar onu, üçü birlikte cinayetin olduğu yere koştular. Maria Kondratievna yolda, saat 9'da Karamazovların bahçesinden gelen müthiş bir bağırma duyduğunu anımsadı. Grigori'nin duvarın üzerine çıkan Dimitri Fyodorovich'in ayağına yapışıp ''Baba katili'' diye bağırması olacak bu. Maria Kondratievna koşarken birisi iki kez bağırdı sustu diyordu. Grigori'nin yattığı yere geldiler. İki kadın Foma'nın yardımıyla yaralıyı odasına götürdüler. Işığı yaktıklarında Smerdyakov'un yatağında hala kıvrandığını, gözleri kaymış ağzı köpürmüştü, gördüler. Grigori'nin başını sirkeli suyla yıkadılar. Bu iyice ayılttı onu, ayılır ayılmaz, bey öldü mü diye sordu. Foma ve iki kadın beye bakmaya gittiler. Bahçeye girince yalnızca pencerenin değil, evin bahçeye açılan kapısının da açık olduğunu gördüler. Oysa bey bir haftadır hava kararınca sıkı sıkı kapıyordu kapıları. Grigori'yi bile ne olursa olsun almıyordu içeri. Foma ve iki kadın bu kapıyı açık görünce sonra herhangi bir şey olmasın diye korkup beyin yanına gidemediler. Geri döndüklerinde Grigori hemen emniyet müdürüne koşmalarını söyledi. Bunun üzerine Maria Kondratievna da gitmiş, emniyet müdürünün evine haber vermişti. Ondan 5 dakika sonra da Pyotr Ilyich gelmiş, bir görgü tanığı olarak katilin kim olduğunu kesinlikle ortaya koymuştu. Oysa kendisi son dakikaya kadar bir türlü inanmak istemiyordu buna.